Ayrım 38, sayfa 231, 23. İnsan hakları. Human rights. İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunması. Protections of human rights on international level. 1. İnsan hakları kavramı. Concept of human rights. 367. İnsan hakları hem anayasa hem uluslararası hukuk kavramıdır. İnsan hakları deyimi geniş kapsamlıdır. Bir yandan insanların haklarının devlet organlarına karşı korunmasını, diğer yandan da çok boyutlu olan insan kişiliğinin geliştirilmesini içerir. İnsan hakları deyimiyle kimi kez tüm insanlara tanınması gereken haklar anlatılmak istenir. Buna soyut anlamda insan hakları da denir. Bu anlamda insan hakları olanı değil, olması gerekeni gösterir. Soyut anlamdaki insan haklarının bir bölümünün hukuksal güvenceye kavuşturulması, pozitif hukukun bir parçasını oluşturması durumundaysa somut insan haklarından söz edilir. İnsan hakları, temel haklar, kamu özgürlükleri deyimleri çoğu kez eş anlamda kullanılan deyimlerdir. Gerek 1961, gerekse 1982 anayasalarında insan hakları, insan hak ve hürriyetleri, temel hak ve hürriyetleri deyimleri kullanılmıştır. Bu durumda göstermektedir ki, hak ve özgürlük kavramlarını kesin çizgilerle birbirinden ayırmakta güçlük vardır. Pek çok hukukçu özgürlüğü bir hak olarak kabul etmiş, ayrı bir tanımlama yoluna gitmemiştir. 2. İnsan hakları alanındaki gelişmeler. Development in the field of human rights. 368. 20. yüzyılda insan hakları alanında en önemli gelişme, bireyin ulusal hukuk öznesi olmasının yanında yavaş yavaş uluslararası hukuk öznesi durumuna gelmeye başlamasıdır. Dipnot, gözü büyük, gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabı, 5. bası, 2004. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1945 yılında Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı imzalayan devletler, insanlığa ve insan haklarına yapıla gelen saldırıların önlenmesi amacıyla tüm halk ve ulusların benimseyeceği kuralların saptanması için yeni bir çaba içine girmişlerdir. Bunun sonucu olarak 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirisi kabul edilmiştir. Bu bildiri dünya toplumunun özlemini yansıtır. Böyle olmakla birlikte Birleşmiş Milletlerce bildiride yer alan tüm özgürlük ve hakları uygulamaya koyacak, bunları gerçekleştirecek bir düzen kurabilmiş değildir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da yaptığı siyasal, toplumsal ve ekonomik çöküntü, yeni bir Avrupa'nın kurulması düşüncesinin benimsenmesine yol açmıştır. Avrupa'da kurulacak birliğin yeni diktatörlüklerin doğmasını, Avrupa'nın yok edici bir savaşın içine yeniden düşmesini önleyeceği inancı devlet adamları arasında egemen olmuştur. Bu anlayış içinde Avrupa'nın ilk siyasal kuruluşu olan Avrupa Konseyi'ne ilişkin statü 10 devlet tarafından 5 Mayıs 1949'da Londra'da imzalanmış ve 3 Ağustos 1949'da yürürlüğe girmiştir. Konsey statüsünün Türkiye tarafından onaylanmasına ilişkin 5446 sayılı yasa 12 Aralık 1949'da kabul edilmiş ve Türkiye Avrupa Konseyi'ne 8 Ağustos 1949'da katılmıştır. Avrupa Konseyi'nin amaçları arasında yer alan ilkelerin en önemlisi kuşkusuz insan haklarının ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi ve korunmasıdır. Konsey, statüsünün 3. maddesinde her üye devletin hukukun üstünlüğü ilkesini ve kendi yetki alanı içinde bulunan herkesin insan haklarından ve temel özgürlüklerinden yararlanma ilkesini kabul ettiği açıkça belirtilmiştir. Statü bununla da yetinmeyerek 8. maddesinde insan haklarına ve temel özgürlüklerine uymayan, bunları ciddi bir biçimde çiğneyen üye devletlerin konseyden çıkarılması yolunu öngörerek insan haklarına saygılı olmayı bir yaptırıma bağlamıştır. 3. İnsan haklarının ve temel özgürlüklerinin korunmasına ilişkin sözleşme. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 369. Bu sözleşmeye kısaca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de denilmektedir. Avrupa Konseyi kuruluşuyla birlikte İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hazırlanmasını kendine görev bilmiştir. Avrupa Konseyi'nce hazırlanan İnsan Hakları Sözleşmesi, esinlendiği İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nden daha dar kapsamlı olmakla birlikte, uluslararası hukuka büyük katkısı olan, uluslararası hukukta yeni gelişmelere yol açan bir sözleşmedir. Türkiye'nin de taraf olduğu bu sözleşme, 4 Kasım 1950'de imza edilmiş, 3 Eylül 1953'te yürürlüğe girmiş ve 18 Mayıs 1954'te Türkiye tarafından onaylanmıştır. İç hukukumuzun bir parçası olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, hukuk tekniği açısından uluslararası bir anlaşmadır. Bu sözleşmeyi imza eden devletler bazı yükümlülükler altına girmişlerdir. Bu sözleşmenin özelliği, alışılmışın dışında bireylere bazı haklar tanımış olmasıdır. Sözleşme, bireye, haklarını çiğneyen devlete karşı İnsan Hakları Komisyonu'na başvurma yolunu açmıştır. İç hukuk açısından devletin, insan haklarını çiğnemesinden dolayı mahkeme önüne davalı olarak çıkarılması, hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen olduğu demokratik ülkelerde yadırganan bir durum değildir. Buna karşın, insan haklarının çiğnenmesinden dolayı devletin uluslararası yargının önüne çıkarılması politik nedenlerle benimsenmemiş, uluslararası adalet, ulusal adalete benzetilememiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu kuraldan ayrılmış ve hükümetler, kendi yetki alanları içinde bulunan bireylerin hak ve özgürlüklerinin sözleşmeye uygun olarak korunmasından sorumlu tutulmuştur. Bu sözleşme ile bölgesel nitelikte insan haklarının etkili bir biçimde korunması için bir düzen kurulması ve üyelerin bazı yükümlülükler altına sokulmasıyla yetinilmemiş, bireyin uluslararası hukuktan doğan bazı haklarının olduğu da kabul edilmiştir. Böylece insan haklarının korunması ulusal düzeyden uluslararası düzeye geçmiş ve birey uluslararası hukukta da hak sahibi olmuştur. Burada unutulmaması gereken önemli noktalardan biri, sözleşmenin insan haklarının korunmasına ilişkin ulusal sistemin yerini almak için değil, buna ek bir uluslararası güvence olarak düşünülmüş olmasıdır. 4. Sözleşmenin iç hukuktaki yeri. Place of Convention in Municipal Law. 370. İnsan hak ve özgürlüklerinin uluslararası güvenceye kavuşturulmasında uluslararası belgeler ve anlaşmalar önemli bir yer tutar. Güvencenin hukuksal dayanağını oluşturur. Antlaşmaların hukuk düzeni içindeki yerini ve gücünü her ülkenin kendi koşulları ve anayasa sistemi içinde değerlendirmek gerekir. Bu konuda evrensel bir kural yoktur. 371. İkici görüş, tekçi görüş. Dualist opinion, monist opinion. Anlaşmaların hukuk düzeni içindeki yeri konusunda öğretide iki görüş vardır. Bunlardan biri ikici, diğeri tekçi görüştür. İkici görüşte uluslararası hukukla iç hukuk, birbirinden farklı ve bağımsız iki ayrı hukuk düzenidir. Birinin diğerine üstünlüğü söz konusu değildir. Her iki hukuk düzeni birbirinden bağımsız oldukları için kurallarının birbiriyle çatışması da söz konusu değildir. Bir hukuk düzenindeki kuralın diğerinden geçerli olabilmesi için açıkça yollamada bulunulması ya da aktarma yapılması gerekir. Tekçi görüşe gelince, buna göre tek bir hukuk düzeni vardır. Uluslararası hukuk ve iç hukuk bir bütünün parçalarıdır. Uluslararası hukuk alanında yaratılan kural, ulusal kurallar arasında yerini alır ve aldığı yere göre uygulanır. Burada önemli olan sorun, her iki hukuk düzeninden hangisinin diğerine üstün olduğu sorunudur. Bu alanda genel eğilim, uluslararası hukukun iç hukuka üstün olduğu yönündedir. Her ülkenin hukuk sistemi anlaşmaların ulusal hukuk içindeki yerini belirler. Kimilerinde anlaşmalar anayasa düzeyinde, kimilerinde yasa düzeyinde, kimilerinde de Türkiye'de olduğu gibi anayasaya aykırılığı ileri sürülmeyen yasa gücündedir. Gerek 1921 gerekse 1924 anayasaları döneminde anlaşmalar bir yasayla yapıldığı için anlaşmaların hukuk düzenindeki yeri yasa gibi olmuştur. Bu dönemde antlaşmaların iç hukukla olan ilişkisi üzerinde pek durulmamıştır. Bunun nedenlerinden biri ve belki de en önemlisi, yapılan antlaşmaların içeriğinin genellikle devletin uluslararası hukuk alanındaki yükümlülüklerine ilişkin olmasıydı. Devlet bu tür yükümlülüğünü yerine getirmek için gereken önlemleri almıştır. Antlaşmaların yasalara uygun olup olmadığı tartışma konusu olmamıştır. Gerek 1961, gerekse 1982 anayasalarında yer alan usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Kuralından açıkça anlaşılacağı gibi, Türk hukuk düzeninde antlaşmalar yasa gücündedir ve doğrudan uygulanır. Bu konuda öğretide herhangi bir görüş aykırılığı yoktur. Öğretide ve uygulamada sorun yaratan kural, yine aynı maddede yer alan antlaşmalar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz kuralıdır. Bu kural, antlaşmaların iç hukuktaki değeri bakımından önem taşır. Kimilerine göre bu kural, antlaşmaların yasalarla eşdeğerde olduğu görüşünü etkilemez. Kimilerine göre de antlaşmaların yasaların üstünde olduğunu gösterir. 372. Antlaşmaların yasalarla eşdeğer olduğu görüşü. Opinion that conventions, parantez, treaties, equivalent to statutes. Buna göre antlaşmalar yasalarla eşdeğerdedir. Birinin diğerine üstünlüğü söz konusu değildir. Antlaşmaların anayasaya aykırılığının ileri sürülmemesi kuralı, var olan bir antlaşmaya aykırı bir yasa çıkarılmasına engel değildir. Eğer bir antlaşmayla yasa arasında bir çatışma varsa, yargıcın ikisini bağdaştıracak bir yoruma gitmesi, bunun mümkün olmaması durumunda iki yasa arasındaki çatışmanın giderilmesinde uygulanan kuralların anlaşma ile yasa arasındaki çatışmaların giderilmesinde de uygulanmasıdır. Bu yaklaşımın doğal sonucu, eğer antlaşma ile sonradan çıkarılan yasa arasında çatışma varsa antlaşmanın değil yasanın uygulanacağıdır. 373. Antlaşmaların yasaların üstünde olduğu görüşü. Opinion that conventions, parantez, treaties are superior to statutes. Bu yaklaşım, antlaşmaların anayasaya aykırılığının ileri sürülememesi kuralına dayanır. Bu kuraldan, antlaşmaların yasaların üstünde olduğu sonucuna varılır. Yasa ile antlaşma karşılaştırıldığında, antlaşmaların olağan yasalardan ayrı bir konumunun olduğu görülür. İç hukukun bir parçası olan antlaşmalar, anayasaya aykırı olup olmadığına bakılmaksızın uygulanır. Anayasaya uygunluğu aranmadan uygulanması gereken antlaşmanın kendisinden sonra çıkan yasaya aykırılığı ya da sonradan çıkarılan yasanın antlaşmayı değiştirdiği ileri sürülerek antlaşmanın iç hukukta antlaşmaların üstünlüğü ilkesini benimsemiştir. Hemen belirtelim ki Anayasa Mahkemesi'nin antlaşmaların anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisi de yoktur. 374. Anayasanın antlaşmalar konusunda getirdiği düzen ve uluslararası hukuktaki gelişmeler dikkate alınırsa, ülkemizdeki durum aşağıdaki gibi özetlenebilir. A. Antlaşmalar iç hukukun bir parçasıdır. B. Antlaşmalar iç hukukta kendiliğinden uygulanabilir. Ayrıca düzenleme yapılmasına gerek yoktur. C. Antlaşmaların anayasaya aykırılığı ileri sürülemez. Anayasaya aykırı olsalar bile uygulanırlar. D. Anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyen antlaşmanın kendisinden sonra çıkan yasaya aykırılığı nedeniyle uygulanmaması anayasanın getirdiği sisteme ters düşer. Antlaşmadan sonra yürürlüğe giren anayasanın antlaşmayı değiştiremeyeceğini, Buna karşın antlaşmadan sonra yürürlüğe giren yasanın antlaşmayı değiştirebileceğini kabul etmek çelişkili bir yaklaşım olur. E. Antlaşmaların yasa değerinde olduğunu söylemek antlaşmanın yasayla değiştirilebileceği anlamına gelmez. Antlaşmalar ne iç hukuka göre ne uluslararası hukuka göre yasayla değiştirilemez. Sağladığı haklar ortadan kaldırılamaz. Antlaşmalar ancak kendi koyduğu kurallara ya da uluslararası hukuk kurallarına göre bozulabilir ya da değiştirilebilir. Antlaşmadan sonra çıkan anayasanın ya da yasanın ne açıkça ne de üstü kapalı bir biçimde antlaşmada değişiklik yapması olanağı yoktur. Kısaca belirtmek gerekirse denilebilir ki, antlaşmalar ulusal hukuk kurallarına üstündür. Yargı yerlerince özellikle ve öncelikle uygulanması gerekir. 5. Sözleşmenin kapsamı. Scope of Convention 375. Sözleşme ve sözleşmeye yapılan ek protokoller, Birleşmiş Milletler'ce kabul edilen sözleşmelerde medeni ve siyasi haklar denilen ve anayasamızca kişi hakları ve siyasal haklar adı altında düzenlenen hak ve özgürlüklerin bir bölümünü içermektedir. Avrupa Konseyi, sosyal haklar ayrı bir mekanizma içinde ele almıştır. Güvence altına alınan hakların büyük bir bölümü sözleşmede, bir bölümü de sonradan çıkarılan protokollerde yer almış ve kapsamı zaman içinde genişletilmiştir. Sözleşme ve eklerinde yer alan haklar sınırlı olduğu gibi, öngörülen hakların çeşitleri ve ögeleri de ayrıntılı bir biçimde düzenlenmemiştir. Bu açıdan sözleşme, tüm hak ve özgürlükleri kapsamamakta ve güvence altına almamaktadır. Sözleşme ve protokollerde yer alan hak ve özgürlükler oldukça sınırlıdır. Batı demokrasisinin ulaştığı düzeyin altındadır. Buna karşın, sözleşme ve eklerin güvence altına alındığı hak ve özgürlükler, sınırlı da olsa uluslararası bir güvenceye bağlanılmış ve bireye özgürlüğünü çiğneyen devletten yakınabilmesine olanak sağlamıştır. Bu küçümsenmeyecek bir olgudur. Sözleşme ve protokollarda yer alan sözleşmenin kapsamını belirleyen hak ve özgürlükler, 11. protokolle yapılmış olan düzenlemeler, maddelere konulmuş olan yeni başlıklar, değiştirilen madde numaraları dikkate alınarak sözleşmenin kapsamına giren hak ve özgürlükler aşağıda sıralanmıştır. Resmi Gazete 23.025 20.06.1997 376. A. Sözleşmede yer alan hak ve özgürlükler. Right and freedoms take place in the convention. Madde 1. İnsan haklarına saygı yükümlülüğü. Madde 2. Yaşama hakkı. Madde 3. İşkence yasağı. Madde 4. Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı. Madde 5. Hürriyet ve güvenlik hakkı. Madde 6. Adil yargılanma hakkı. Madde 7. Cezaların kanuniliği. Madde 8. Özel hayatın ve aile hayatının korunması. Madde 9. Düşünme, vicdan ve din özgürlüğü. Madde 10. İfade özgürlüğü. Madde 11. Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü. Madde 12. Evlenme hakkı. Madde 13. Etkili başvuru hakkı. Madde 14. Ayrımcılık yasağı. Madde 15. Olağanüstü hallerde askıya alma. Madde 16. Yabancıların siyasi faaliyetlerinin kısıtlanması. Madde 17. Hakların kötüye kullanımının yasaklanması. Madde 18. Hakların kısıtlanmasının sınırları. Madde 53. Var olan insan haklarının güvence altına alınması. 377. B. Bir nolu protokolde yer alan hak ve özgürlükler. Right and freedoms take place in protocol number 1. Madde 1. Mülkiyet hakkının korunması. Madde 2. Eğitim hakkı. Madde 3. Serbest seçim hakkı. 378. C. Dört nolu protokolde yer alan hak ve özgürlükler. Right and freedoms take place in protocol number 4. Madde 1. Borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılma yasağı. Madde 2. Serbest dolaşım özgürlüğü. Madde 3. Vatandaşın sınır dışı edilme yasağı. Madde 4. Yabancıların toplu sınır dışı edilmeleri yasağı. 379. D. Altınoğlu protokolde yer alan hak ve özgürlükler. Right and freedoms take place in protocol number 6. Madde 1. Ölüm cezasının kaldırılması. Madde 2. Savaş zamanında ölüm cezası. Madde 3. Askıya alma yasağı. Madde 4. Çekince koyma yasağı. 380 E. 7 nolu protokolde yer alan hak ve özgürlükler. Right and freedoms take place in protocol number 7. Madde 1. Yabancıların sınır dışı edilmelerine ilişkin usulî güvenceler. Madde 2. Cezai konularda üst derece mahkemeye başvuru hakkı. Madde 3. Yanlış mahkumiyet halinde tazminat. Madde 4. Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı. Madde 5. Eşler arasında eşitlik. Ayrım sonu. Sayfa 239.